kendi hikayemi. O zaman yani kendi kadınlık hikayemi. Ay çok zor geldi birden. En bildiğin ama en... Dur bakayım. Şimdi... tamam, o zaman başlayayım mı ben şimdi? Sen... Yani bu tabii hemen böyle deyince aklıma ilk şey geldi. Kadın doğulmaz olunur sözü geldi tabii. Şimdi bunun üzerine ben hiç de ilk defa da böyle bir konuşma yapıyorum bu arada. Bu bir tür bir de kendine bakmak ya bir yanıyla da. Onun için tabii kolay bir şey değil. Yani en bildiğin yer derken aslında çok da bildiğin olmayabiliyor. Biraz da kendini soyutlayarak anlatmış oluyorsun çok içinde olduğun şeyleri. O yüzden de bu kadın olma hali benim üzerimde nasıl oldu diye düşündüğümde bunun aslında bilmiyorum çok kadın deneyimi de böyle midir ama benim için çok geç oldu. Yani bunu fark ediyor olmam. Ben oldum olası şey bir insandım. Böyle yani galiba hala da öyleyim de yaşadığı şeylere karşı bir tür kabuk geliştiren ve de nasıl diyeyim? Bu kabuk bağlamında çözüm üreten, hiç zayıf olmayan, hep güçlü olmak zorunda kendini hisseden ve hep bir çözüm yolu bularak oradan yola devam etmek isteyen bir insan gibi biçimlendirdim kendimi ki bunun da ne kadar zor bir şey olduğunu epeyce deneyimledim tabii bunu yapabilme halinin de. Ne bileyim mesela çocukluğuma baktığımda hani insanı en çok şekillendiren ortam, aile ortamından başlarsam eğer bir kız çocuğu olarak kadına evrilme yolundaki tutumunda çoğu yani Türkiye'deki çoğu aile gibi işte orta sınıf denilen işte öğretmen bir babanın sonra mimarlık eğitimi almış bir babanın ev hanımı bir annenin aralarında müthiş yaş farkı olan dolayısıyla babanın da tam bir hakim olduğu anne ve çocuklar üzerinde bir ortamda kendimi var etme koşulumu ancak çok da ilgimi çeken okuma üzerinden gerçekleştirdim. Belki de o mesela üç kardeşiz çocuklara çok fazla işte yükler anne bir şekliyle çünkü kendi üzerinde çok sorumluluk vardır kadın. Hele de ezilen bir kadınsa. İşte babam gibi ezen bir adamın çünkü aralarında neredeyse 40 yaş fark var babamın ikinci evliliği. Ondan sonra ilk evliliğinden çocuğu olmamış böyle bir aşk evliliği ama ayrılmak zorunda kalmışlar. Ama annemi de sevmiş ama annemi 16 yaşında almış ve de uzak bir akraba kızı. Ve bir tür büyütmüş ama büyütürken de tabii mesela annemin kadın olma hikayesi üzerinden de düşünürsek. Tabii benimki iyice bu kadar gecikiyor olması da çok beklenen bir durum denebilir. Çünkü bu biraz da kadınlar ortamında büyüyünce insan daha bir şekilleniyor ya olayları anlıyor, daha fark ediyor falan. Bir yandan ayakta olmaya çalışıp bir yandan annene babana direnip bir yandan bilmem ne yapma hali hakikaten kolay değil. O nedenle mesela ben hep okumayı seçtim. Biraz ev işinden de kaçmanın yoluydu bu bir tür. Çünkü ev işi yapmak kendisi değil, adaletsizliği evin içinde. İki kız çocuk, bir erkek çocuk. İşte erkek çocuğun daha erkek rolleri, kızların daha şey. O zamandan beri aslında içten içe bütün bu adaletsizliğe karşı, ev içi eşitsizliğine karşı, işte babamın annemin üzerine kurduğu tahakküme karşı, ne bileyim annemin çaresizliğine karşı, bir yandan böyle çok becerikli ama bir yandan buna karşı nereye gidecek haline karşı içten içe bir öfke, kızgınlık ve bütün bunlara karşı kendimi bütün bu mesela hani kadın erkek meselelerini de kapattığım yani cinsiyetle ilgili şeyleri kapattığım okumaya verdim işte bildiğin bayağı hani deli gibi hani su gibi okuduğum böyle hani bir yerde gazete kağıdı bulsam hani çöp her şeyi okudum işte yazları sürekli gidip milletin şeyini okudum ve bu yüzden de belki de mesela şu da ilginç hep gelir bana yaşıtlarımla ilişki kuramadım bu nedenle de çünkü tabii ki normal denen yaşıtlar oğlanlara bakıyorlar işte erkeklere bakıyorlar sevgili olanlar şu bu falan bir yandan şu da var çok muhafazakar bir ailede olunca ona bakabilmenin olasılığı da çok düşük ihtimal. İşte erkeklerle arkadaşlık yapabiliyorsun ama daha yakın bir arkadaşlık olabilme ihtimali ne konuşulabileceği bir ev bile değil bizimki. İşte babam hem çok otoriter hem de çok kıskanç. Çok tipik erkek gibi kendisine bakar falan. Mesela ben annem yerine annemin adını babamı kıskandığım durumlar olmuştur. O da babamı çok sevdiğimden değil, seviyordum ayrı konu ama her şeye rağmen insan annesini babasını ailesini seviyor bir şekilde. Her ne olursa olsun ya da kabul ediyor. Karşılıklı affediliyor her neyse. O nedenle haksızlıklara karşı gelme hali üzerinden ve de bu bende şey yarattı tabii. Sürekli böyle okuyan, sürekli bir amaç uğruna bir şey yapan, işte sürekli bir toplumsal meseleyle uğraşan, öyle çok sol bilinç falan olduğundan değil, zaten bayağı milliyetçi, muhafazakar bir aile idi benimki. Ki sülale içerisinde daha çok CHP eğilimi varken, o da Atatürkçülük üzerinden, bizimkiler daha ANAP'a falan yakındı, daha liberal yani üstelik de. Onlara da karşı çıkma hali bir yanıyla ama sonuçta tabii hiç etrafında şey yapacağın bir durum yok. Çok düz ve ben hep mesela tıp eğitimi almak istedim, doktor olmak istedim. Ama iyi de bir öğrenciydim, okuyordum ediyordum ama babam İstanbul dışı bir yer yazdırmadı. Yazdırsaydı aldığım puanla yakın civardaki bir kentte okuyabilirdim. Bu bütün hayatını değiştiren bir şey insanın. Sonra işte listedeki babamın da tabii bastırmasıyla, zorlamasıyla bir tür mimarlık eğitimi aldım. Orada mesela ilk yılda o kadar çok zorlanmıştım ki böyle hep başka bir okula gitme niyetim falan vardı ama bir yandan da böyle tam bir görev bilinci, tam bir eline aldığın işi yapacaksın, güzel yapacaksın. Çünkü hani mükemmel olacaksın ki ev içinde de bir korunaklı alan elde edebilesin kendine. Annen senden bir şey istemesin, baban sana bir şey demesin. Ona hep böyle mükemmel bir pırıl pırıl bir öğrenci olmuş ol. İşte o dereceler alan falan filan. Öyle korunaklı alan yer, kimse sana elleşmesin. Ve sen de kendi kurduğun dünyanda kitaplar içerisinde yaşıtlarından ötede anca çocuklarla anlaşarak ya da yaşı büyük insanlarla anlaşarak. Yani ben mesela böyle bayağı annemin üstü yaşı kadınlarla anlaştım ve çocuklar da çok mutlu geçirdim biliyorum. Neyse sonra işte üniversite yıllarında da hala böyle yine aynı zihinle öyle çok çalışma hali falan. Belki bütün bu duruma ilişkin farkındalıklar çok epey geç. Yani ta neredeyse böyle yüksek lisans doktor yıllarında falan vardı. Bir durum oldu. Bunda da tabii beni en çok çarpan şey kendimden başka birisine çok düşündüm, aşık olduğum zaman gelebilir. Belki de bütün o kadın olma haliyle ilk karşılaştım. Ama bir yanıyla da tabii ilk boyaladığım, hiçbir deneyimim olmadı ki o zamana kadar. Ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum. Bunları konuştuğum birkaç tane yakın kadın arkadaşım var. Böyle zamanlarda kadın arkadaşlar çok iyidir. Kendini böyle sana destek olan, anlayan gibi. Annemle öyle çok bir ilişkimiz pek olmadı. Mesela işte aşık olduğumu söylediğimde babam hayatta değil o zaman. İşte ölmüştü. Zor bir süreci de olmuştu. Babamın kaybetme süreci ve sonra bizim o dağılmadan bir arada durma halimiz de mesela o noktada annemin kadın deneyimi üzerinden bakarsak onun için de büyük büyük olmuştu. Mesela söylediğimde annem hemen ilk defa da benden durmuş. Ben gelmişim 20'li yaşlarına, 20 kaç işte 4-5 yaşlarında falan. İlk defa birisinden söz ediyorum falan. Böyle hiç sürekli kitapları okuyan bilmem ne yapan biri durup birinden söz ediyor falan. Neyse ben söyleyince işte böyle ismi ve ben işte çok seviyorum falan işte. Hatta onun abisini kaybetti. Ve ben dedim ki gideceğim yanına. İşte annem de ne sıfatla gideceksin dediğinde mesela boşumun aşağı kaynar su dökülmüştü. Yani ne demek ne sıfat? Zaten hiç bunlara dair bilincim de zayıf. Yani böyle şeyler toplumumuzda önemli falan hikayesi zaten bende gelişmemiş. Bir de yani sonuçta sevdiğim bir insan var. Yani arkadaşım da olsa giderim ama onu başka türlü ifade etmişim zaten seviyorum diye. Ve de gideceğim ona. Yanına gideceğim ve sıfatla gideceğim falan. Ben işte kızdım mızdım gittim tabii cenaze evine Ankara'ya ondan sonra ve şu da ilginç oldu tabii tam annemin dediği gibi karşıladı herkes orada beni, bu kadın kim nereden gelmiş falan diye böyle. Ben onları da hiç anlamadım yani nasıl olur çünkü meğer böyle yerlere şeyler gelirmiş zaten, ben o kadar şuursuzum ki nedir adı, böyle aile yakın arkadaşı bilmem ne, çünkü ben gidip kalıyorum bir de orada falan, ilk defa gelmiş bir kadın falan. Millet bana habire başka sorular soruyor, ben diyorum cenazemde üzülmemiz gereken bir şey var, niye bana bunlar soruyor falan. O da mesela benim için çok ilginç bir şeydi. Bütün bu tepkiselliklerden mesela kaynaklı herhalde, sonra dönünce annemle de bir tartıştığımızda işte yine böyle kimcidir, necidir gibi tipik korumacı, kollamacı kadının sorularını sorunca benim de tepemi tası atıp iki çantayla evden ayrıldım. Bu benim için tabii müthiş bir devrim süreci oldu tabii o zamana kadar. İki çantanın birinde kitaplar vardı zaten. Birinde işte laptop kitaplar, bir de birinde de işte 3-5 tane giysi. Ve çıkış o çıkış o saatte evden ayrıldıktan sonra bir daha da eve dönmedim. Ondan sonra aslında bir tür kendi bağımsız yolculuğum oluştu. Müthiş yani ekonomik zorluklar yaşadım. Çünkü varlıklı bir ailenin çocuğu olmama rağmen hani tipik o kapıdan çıkarsan bir daha dönemezsin hikayesi. Tabii işte en ağır gelen de böyle bir tür bir anlaşma kuramadan gidiyorum. Halbuki mesela ilişkiye başladığım ilk haftalarında bir sürü problem yaşadım ve mesela şey olsaydı, böyle gidip insanın kendi annesiyle bunu bir kadın olarak tartışabildiği bir ortam olsaydı muhtemelen benim ilişkim bu kadar uzun da sürmezdi. Çünkü o zaman yani bir tür gurur da yapıyor insan, ya da ben çok gururluydum hani gidiyorum bir daha da dönmeyeceğim falan gibisinden. Nitekim şeye başladım, yani işte böyle bir ilişkiye başladık ve biz uzun süre evlenmeden birlikte yaşadık. Tabii o Türkiye'de de çok enteresan bir durum. Biz bunu yaşadığımız zamanlar neydi? İşte 98 yılı falan, yani 2000'lere daha yeni gelmemişiz. Yani birlikte ev tutmak ayrı bir sorun. İşte güneye değil de daha başka bir yere, işte ne bileyim Tekirdağ tarafına, Anadolu tarafına bir yere birlikte gittiğinde birlikte kalma meselesi bir sorun. Hep yalan söylemek zorunda kalıyorsun, evliyim diyorsun, nişanlıyız diyorsun, bilmem ne diyorsun, kimlik sorana kadar, foyan meydana çıkana kadar öyle idare ediyorsun falan böyle. Ama tabii bu arada yine de ben böyle hakikaten hiç evlenmek istemedim mesela. Yani söyledi evlenelim. Onun için de çok önemli değildi böyle şeyler. Soldan bir erkek ve zaten öyle çok solcu olması bilmem ne, benim bütün dünyamın dışında bir adam olduğu için çok iyi geldi, ama bir yanıyla da aslında bütün o toplumsal erkeklik meselesi, ezilmişlik meselesi onun üzerinde de var ve bunu da biz aile içinde yaşıyoruz ve ben bir tür anneminki gibi, annemin hayatı gibi olmasa da bir tür başka şeyleri yaşıyorum. Ama yani bunları babam gibi olmayan bir adamla yaşadığım için de tam konduramıyorum, anlamıyorum yani ne olup ne bittiğini. Sonra işte biz 4 yıl böyle yaşadık, ama sonra tabii annem bir sürü zonalar, hastalıklar, tipik aile şeysi falan. Ondan sonra işte çocuk da istiyorduk. Daha doğrusu ben bir çocuk büyütmek çok istiyordum. Mesela o da benim için çok şeydir. Mesela o çok daha erken bunları farkına varmış olsaydım, eğer bu anlatının başka kadınlara da yararı olacaksa oradan bunu söylemiş olayım kendi deneyimim üzerinden. En azından şimdi kendi kızıma bunları anlatıyorum. Kendi kızım bunları biliyor. Yani her zaman hayatımda bir çocuk yetiştirme, yani çocuğun hayatını sürdürmesine katkı verecek bir şey olmayı çok istedim. Her zaman çok severim çocukları. Oldum olsa hala da çok seviyorum. Ama hiç doğurmakla ilgili bir şeyim yoktu. Ve hep derdim şeydi böyle hani, gerçekten ihtiyacı olan işte bir çocuğu alıp o çocuğa emek vermek ve ona bir hayat sunabilmek. Hatta işte bu mümkünse bir kız çocuğu olsun. Ona bir hayat sunabilmek gibi bir niyetim vardı. Bunu söylemiştim de birlikte olduğum, aşık olduğum, hayatımı sürdürmek istediğim adama. O da demişti ki yani sen de istiyorsun, ben de istiyorum, biz yapalım dedi. Ben de kandım yani biz yapalım diye. Şimdi mesela kızıma söylüyorum. Kızımın mesela bana en şey sorusu şu. O zaman beni doğurmasaydın dediği durumlarda, yapmasaydın dediği durumlarda. Kızsam bile hak veriyorum, hak verdiğimi de söylüyorum. Çünkü sonuçta dünyaya bir canlı getirmenin iradesini sen koyuyorsun ve sonra ona bir hayat sunuyorsun. Bu annelik meselesiyle de çok tartışmalı bir durum. Yani toplumsal olarak sana dayatılan annelikten de farklı bir şey yaşıyorsun. O çocuk da bu çelişkileri yaşayarak devam ediyor. Tabii ki hayat çelişkilerden dolu, ibaret bir yanıyla, ama sonuçta sen de bunda bir sorumluluk taşıyorsun ve bir irade göstermişsin. Ona da diyorum ya, ben aslında derdim iyi bir yaşam imkanı baştan olmamış bir çocuğa destek olabilmek. Bu bir kendi sorumluluğumdan kaçmak için değil. Sonuçta genel olarak dünyaya bir canlı getirmenin bu koşullarda, bu kapitalist üretim ilişkilerinin olduğu, bütün dayatmaların olduğu, kadınlık, erkeklik, sosyal hakların, eşitsizliğin bu kadar olduğu bir yerde düşündüğüm biçimde yapabilmeye çok güç olacağını bildiğim için ve bunun yükünü de sana, yani en azından kendi çocuğuma yansıtmamak istediğim için. Yani tipik bir aile ortamı. Bu arada boşandık biz tabii. Bu arada yani çok hızlı geçtim oraya ama. Şimdi bu uzun bizim o işte ev çocuk istiyorduk diye tekrar başa dönersem, o kısma dönersem daha doğrusu. Ve de yaptık. Ve tabii yapmadan önce de evlendik artık. Yani çünkü annem zonalar getiriyordu. Hep çok çok kötüydü. Ben çok üzülüyordum buna. Zaten her şey kötü ve korkuyordum bir şey olacak ve benim yüzümden olacak ona diye falan. Neyse sonra işte çocuk oldu falan. Sanki böyle hayat daha düzelecekmiş. Hiç de öyle olmadı. Çünkü tamam hani bu yeni bir sayfa falan, yok öyle bir şey. Yani vardır ya, çok Marksist perspektiften meselenin köküne inmediği müddetçe, dönüştürmediği müddetçe hiçbir şey, yeni bir şey olmuyor. Ve yani böyle kör topal. Şimdi mesela hani anlıyorum eski eşimin, hayat arkadaşımın gözünden de baktığımda istenmeyen bir erkek, bir hayat arkadaşı oldu ailem tarafından. Ama bir yanıyla da benim istediğim ve yanında sürekli durduğum falan filan. Bunların benim üzerindeki etkilerini ben çok olumsuz etkilerini çok geç kavradım. Şöyle ki işte ismini demeyeyim, şehirler arası bir üniversite çalışmaya başladım. Büyük kentte yaşadığım halde ondan sonra ve şey yapıyorum, devlet üniversitesine çalışmayı çok istedim çünkü. O çok idealist kafama olacaktı çünkü daha önce bir iki özel üniversite deneyimim oldu. Atölye, proje yürütmek üzere falan. Fakat onlarda da çok güçlük çektim yani. Piyasa ilişkilerinden, şundan bundan, zaten çok sert bir yapım var, çok kavgacı bir yapım var, çok direngen bir insanım. İşte bütün o güçlü yapımın altındaki kırılganlığın belli olmasın diye de daha sert davranıyorum falan. Onun için çok idealist bir kafayla, devlet üniversitesi olsun ve işte her gün 2 saat gidip 2 saat döndüm, 4 saatlik bir yolda. Çocuk daha o zaman, kızım bir... 1,5 yaşında falanken başladım. Tabii çok müthiş bir güç. Bu süre içerisinde mesela hiç bir anne olarak bir yandan da hani okumayı oldum olası çok seven, yani sırf bu tabii ev işinden ya da babanın baskısından değil. Gerçekten de okumayı seven. Ben hani o sığınacağım bir şeydi benim, limandı birisi olarak. Etrafımda da görüyorum şey kadınların çocuk sahibi olduktan sonra bir şekilde eve kapanan, dünya ile ilişkisi kesilen kadınları görüyorum. Ondan da korkuyorum. Dolayısıyla üniversiteye devam edebiliyor olmak, yazıyor, araştırıyor, çiziyor olmak benim için çok önemli. Çocuğum kadar çok önemli. Dolayısıyla o mesela benim için o kadar zorlandığım bir süreç olmuştu ki. Mesela çıkardım böyle kapıda ağlardım. Üniversiteye gideceğim ve onu işte çünkü suçluluk diyor, onu bırakıyorum falan. Nitekim babası da o zaman şöyle şeyler yapmıştı mesela. Şimdi düşün, bu kadar vahim şeyler yaşamışım ve bunların üzerinden çıkmışım. Aferin diyorum. Kendimi de kızmanın dışında tebrik ve takdir ediyorum kimi zaman. Çünkü işte o zaman çocuğu birine bırakmak gerekiyor. Çünkü o çalışabilecek ama ben çalışamayacağım. Çünkü biz öyle karar almıştık. Ben çalışmıyordum o sırada. O bir iş kuruyordu. Ben ilk 3 yıl çocuk yuvaya gidene kadar evde çocuk bakacağım. Tamam öyle karar aldık ama ben ilk bir yıl sonunda delirecektim yani, karşıdan karşıya geçemiyorum, sürekli evde beceremiyorum bir sürü şeyi falan, böyle işte çok güç, annemden destek alamıyorum çünkü annem geliyor haber bir şeyler söylüyor, eski durumları söylüyor falan, zaten ben zorlanıyorum işte, babaanne geliyor işte, eski kayınvalide, o ayrı bir tür, bir Anadolu kadını onun oğluna olan düşkünlüğü ayrı bir sinir bozucu durum falan filan. Neyse ben söylediğimde çalışacağım üniversiteye deyince, O zaman çocuğa kim bakacak? Ya çocuğu düşürürse ya bilmem ne olursa falan. Tabii bunun baskısı da senin üzerine yansıyor. Ulan bu çocuğu ben de başıma yapmadım, kendimin evinden de getirmedim. Tipik dediğimiz sözdür ya bu. Ve sonra başladım ağlayan ağlayıncaya çalışmaya gidiyorum işte. Ama mesela şu çok iyi hatırlıyorum. Mesela çocukla ilgili bir şey oluyor falan. Ben bütün o metanetimi yitirmem. Son dakikaya kadar çok güçlü gelip sonra onun sağlık sorunu diye bir şey çözüldükten sonra ben yataklara düşüyorum. İşte 2-3 gün kendime gelemiyorum falan. O zamana kadar diri duruyorum falan. Bu süreçte bana en iyi gelen şey işte çocuğun bakımını üstlenen bakıcımız oldu. Hakikaten dünya iyisi bir kadın. Yani bir kadın dayanışmasının en iyi örneklerinden bir tanesi. Çok şanslıydım hakikaten. Başka türlü ben çocuğumu büyütemezdim. Neredeyse işte hafta sonları bana emanet ediyordu çocuğu. Çok hala görüştüğümüz, çok düzgün bir insan hayatımıza girdi. Gerçekten o noktada çok şanslıyım. Sadece bunda değil tabii, çok güzel kadın arkadaşlarım var. Şanslıyım ama onları biraz daha ileri zamanlarda keşfettim diyeyim. Onların kendimi keşfettikçe onların da önemini keşfettim diyebilirim. Ve mesela kızımın anne dediği ve benim onu hiç kıskanmadım. Herkesin çok şaşırdığı. Ben de hep dediğim yani sonuçta bir çocuk bir kadını, kendisine emek veren bir insanı anne diyecek kadar seviyor olması o kadar güzel bir şey ki. Ben niye bunu kıskanayım? Sonuçta tam aksine benim çok güvenle her şey yapabileceğim dışarıda bir insan anlamına geliyor bu. Nitekim başa dönersek ben de öyle bir şey istiyordum. Yani bir çocuğa doğurmadan o yakınlığı verebilecek bir toplumsal ortamı. Keşke hani bütün çocukları birlikte büyütebilsek. Kadınlar ve erkekler hepsi toplumun çocuğu olsa. Ursula Le Guin'in o hayatındaki gibi. Zaten onları okuyup hep böyle şey olmuştum. Onları okuyup sonra da gelip gerçek hayatla karşılaşınca çok kötü oluyor. Sonra bütün bu şeylere yani tamam işte bir şekilde anne olma hali, akademisyen olma hali, araştırmacı olma, hayatta istediğini yapabilme, o sırada dik durabilme, toplumsal meselelere dair bir şey yapabilme şeylerini yapıyorsun ama bir yandan da senin kadın olarak ihtiyaçların var aslında. Mesela bunları en son fark ettim şöyle. Bütün o sorumluluklardan sonra neredeyse böyle 30'larımın sonu muydu? 40'larımın başı mıydı? Tam yıl olarak ne zaman? Şöyle söyleyeyim. Hayır. Benim üniversite başladığımın yani 2006-2007 yıllarıydı. Üniversitede de tabii bir sürü kararları olan güçlü bir kadın olmanın zorluklarını yaşıyorum. Çünkü orada geleceğim bir taşra üniversitesine biat etmem bekleniyor tabii. Ben de kendimi gayet donanımlı görüyorum ve de çok da idealistim ve yeni kurulan bir üniversitede de bölümümde büyük değişiklikler yapacağım, dönüştürecek şeyler yapacağım falan. Öyle de inanıyorum yani. Anadolu'dan toplanmış çocuklar var. Bütün ortam hazır. Bunu yapabilecek enerjim de, orada bulunduğum saatlerde, çocuğum da emin ellerde. Ben gelene kadar bakan bir insan var. İşte babası da ilgili bir insan sonuçta, ilgisiz değil ama o kendi hayatını hiç değiştirip dönüştürmeden ya da benim kadar değiştirip dönüşmeye gerek kalmadan sürdürüyor. Hakkında yemeyeyim bir yanıyla bakarsak, diğer bütün ilişkilere bakarsak da. Ama mesela üniversitede dekanımız kadın. Şunu yaptığını ben şok olmuştum. Bir erkek hocayla birbirimize girecektik ve bir yaz çalışması olacaktı. Yaz çalışmasında erkek hocayı yürütücü olarak söyledi. Ben de bu alanda işte doktorasını yapmış bir insanım bilmem. O da alaylı birisi. Dedim ya nasıl oluyor? Dedi çünkü erkek saha çalışmasını o yapabilir. Dedi ve bunu bir kadın dekan söyledi. O kadar sinirlenmiştim ki yani orada sinirime de hakim olamadım. Tabii orayı daha iyi idare etsem iyi olurdu ama kocası da yanında bu arada. Kocası da diğer bölümde. O zaman şunu demiştim yani ya bunu birkaç nedenle bir kadın akademisyenden duyduğum için, ondan sonra hayatında sürekli okumaya adamaya olmuş bir kadından duyduğum için falan filan da böyle bir tirat attım yani hakikaten öfkeyle kıpkırmızı olarak. Kendisi de kocası da böyle gözleri fal taşı açık beni dinlemişlerdi. Zaten üniversiteye başlarken de şöyle komik bir anım var, onu da söylemem iyi olur. Aile mefhumuna karşılık gelen. Şimdi görüşmeye gittim. 2 saat mesafedeki kente ve orada dosyamla gittim. Ondan sonra görüşmeye dekan oturttu beni karşısına. Normalde ne olur? İnsan alır karşısındakinin dosyasına bakar. Ben de çok düz bir insan olduğum için öyle bekliyorum. Alacak. Nereden mezun olduğumu, ne yaptığıma bakacak. Ben de işte çalışmalarımın olduğu klasörle gitmiş. Onları inceleyecek. Yani orada açtığı pozisyona uygun bir insan mıyım, değil miyim ona bakması gerekiyor. Falan bana böyle bunun yerine işte nerede oturuyorsunuz bilmem ne gibi sorular sormaya başlayınca meğer sonra anladım bize komşumuş o nedenle soruyormuş ama ben düşünüyorum bir anda eve gelip evimi kontrolle çık acaba bu nasıl bir tutum. Sonra bir hocayı çağırdı işte öbür hoca işte buraya basamak gibi mi kullanacaksınız bilmem ne falan. Ben böyle bütün o sorulara dehşetle baktığım için yani bir yandan cevap veriyorum bir tür ama anlamıyorum da ne oluyor bu nasıl bir görüşme ben nereye başvuruyorum diye. Sonra dedi ki kadın bana biz dedi bir aileyiz burada onun için dedi böyle birlikte karar alıyoruz deyince benim tabii kayış koptu dedim ne demek bir aileyiz ben aileye maileye gelmiyorum. Hatta şunu hatırlıyorum o zaman ben ne kendi içinden çıktım ailede ne de kendi kurduğumu yapamadım. Tutup da üniversite diye bilimsel ortamda bir aileye falan gelemem. Ben aileye gelemem dedim. Fakat onu da o kadar çok sert söylemişim ki şimdi böyle daha gülerek tatlı tatlı söylüyor olabilirim ama sonraki yıllarda bütün bölüm toplantılarında, fakülte kurullarında falan dekan biz bir aileyiz deyip sonra dönüp hariç dedi. Adımı da dedim bu arada. Hakikaten çok gurur duyduğum bir durumdur. Hakikaten o ailenin parçası hiç olmadım. Biri yani bir kere daha öyle bir hata kendime en azından yapmış olmadım. Mesela üniversitede ki şeyde yani tabii bu kadar böyle bir görece genç bir kadın olarak diyeyim. Kendi kararları olan, ayakları üzerinde duran çok ayrıksı kaldı. Ama bunun mesela bir öğrenciler üzerinde farklı bir etkisi olduğunu gördüm. Çok merak ederlerdi o yüzden. Ne bileyim işte kocasının adını, kocasının soyadını kullanmayan. Ben hiç kullanmadım onun soyadını. Hatta oldu işte. Mesela işte çocuk doğduktan sonra tebrik geldiğinde. Bu kez söylemeyeyim soyadımı diye. Geldiğinde mesela işte benim soyadımla bebeğe hoş geldiniz diye bir şey geldi falan. Öyle zannedildi. Dolayısıyla hani evlenince ikinci soyad olarak almam gerekti tabii şey koşullarından dolayı. Ama sonrasında mesela boşandıktan sonra yani o soyadı değişikliğini yani TC devlet kimlik kağıdını kullandığım yerler dışında kimse anlamadı bile. Dolayısıyla bu da mesela bir taşra okulunda çok tuhaf kaçıyordu. Çünkü orada bütün ilişkiler kadınların o ortamlarda bulunması ya birinin karısı olarak ya ya hele de bekar bir kadının bir de boşanmış bir kadın ya da sevgilisi olan bir kadın müthiş oralarda konuşulmayacak şeyler yani. Çünkü bütün o akademik kararlar o yemek masalarında, akşamki dost sohbetlerinde, belki içki masalarında, bilmem nelerinde falan alınıyor. Yani o büyük büyük kararlar yani. Yoksa bütün o geri kalan rektörlük bilmem nelik, dekanlık falan bütün bunların hepsi hiç o liyakata falan filan bağlı bir şeyler değil. Ben bunu çok iyi deneyimledim çalıştığım üniversitede. Bütün bu süreçte çok iyi gördüm. Bu mesela şu da benim için çok önemli bir eşik oldu. İşte ilk üniversitede bunlarla karşılaştığımda hala şey zannediyorum yani işte hala sorun çok üniversiteyle ilgili bilmem neyle ilgili olduğunu falan düşünürken aslında o sırada da böyle bir yeme bozukluğu da var sürekli yemek yok ama müthiş kilo aldım hani böyle inanılmaz bir kilo aldım böyle işte 90'ların üzerine 100 kiloya falan çıktım ama yine hala bir şekilde işte 4x'lar ben diyerek okula geliyorum gidiyorum çok ağlaya ağlaya okula giriyorum çıkıyorum falan filan. Ben hep sorunlarım bu zannediyorum. Burası benim için önemli bir farkındalık öyle söyleyeyim bu anlatacağım şey. Bir gün işte kızım babası ben üçümüz bir düğüne mi bir şeye gidiyoruz bir eğlenceye mi bir şeye gidiyoruz. Ben de tabii siyah aldırıcı gözükeceğim diye ondan sonra bir yana her ne kadar kendine güveneye de olsam kadın beden üzerinden şeyler var ya. Bir takım baskılar var. Sonra
kızım şey dedi, her tarafım dedi bıngıl bıngıl oynuyor falan deyince ben çok üzüldüm bana. Ve yani çocuğumun beni böyle görüyor olması sağlıksız. Pardon bir dakika. gibi gördüğüm için bir beslenme programı başladım ve kısa süre içerisinde bayağı bir kilo verdim falan. Ondan sonra. Fakat böyle hala kafamda oturmuyor, bunlar yetleşmiyor falan filan. Beslenme programındaki kadın ha, o arada da ben çalıştığım üniversitenin olan şehre taşınmayı düşünüyorum çünkü çok zorlanıyorum bir yandan falan bunları düşünürken dedi ki siz dedi isterseniz dedi bir psikiyatriste bir görüşün dedi. Ben de yok yok dedim, gerek yok falan. Sonra da bizim bakıcımızın oğlunun bir sorunu vardı. Göya ben onu götürdüm. Sonra hemen anlaşmışlar onlar arada. Ben de o kadar inatçıyım ya tabii böyle bir şey, benim ihtiyacım yok şu bu falan. Sonra ben de görüştüm. Ve mesela o benim için müthiş bir aydınlanma anıydı o görüşme. Ben diyorum ki böyle anne olma hali, üniversitedeki sıkıntılar şu bu falan filan derken, yani onlarla mücadele ettiğim için bozuklukları var yemeğiyle ilgili, işte zorlanıyorum şu bu falan. Ama bütün mesele benim evliliğime döndü. Ben şakır şakır ağladım mesela görüşmede. İşte ilaç kullanmamı önerdi. Ben hala direnç gösteriyorum falan. İşte sonra kadın, cans kadın psikiyatristi. Kendisi şeyi anlattı bana. Kendi evliliğimde o da işte çoğu bizler gibi okumuş etmiş, ayaklar üzerinde duran ama hayat arkadaşı tarafından nasıl böyle anlaşılmadığını, tamamlanmadığını, bütünlenmediğini ve de böyle eksik kaldığını, hatta kötü hissettiğini ve bir sürekli etrafı toplayan, o etrafı toplayan her türlü anlamda onun arkasını toplayan olma halini falan anlattı. O kadın anlattıkça ben daha kötü hissediyorum kendimi falan ve böyle ağlıyor. Mesela o şeyden, o görüşmeden eve geldiğim yol boyunca uzun uzun yürüdüm, uzun uzun düşündüm ve o zaman mesela bir kadın olma halini orada fark ettim. Ne kadar çok şey yaparsan da yap, o bütün o eksiklik halleri, fark edememe halleri gibi. Mesela o zaman ben ayrılma kararı aldım. Ama onun üzerine pardon. ayrılmam aldığım üzerine güçlenmem, ayrılma gücünü kazanmam galiba 7-8 yılım aldı. Yani ben öyle bir hayatı bu koşullarda sürdüremeyeceğime kanaat getirdim. Bütün dönüştürebiliyorken şehir arası çalışarak ve çok çalışıyorum. Günde 30 küsür saat dersim haftalık 30 küsür saat dersim var. Günde en az 8 saat oluyor bu. Kimi zaman uzuyor, çok uzun sürüyor zaten. Çocuğu uyuttuktan sonra gecede çalışıyorum falan filan, böyle işte toplumsal meseleleri koşturuyorum şu bu falan filan, ama bütün bunların içerisinde bir kadın olarak kendini birlikte olduğun erkekle iyi hissetme, mutlu olma, onunla her şeyini paylaşabilme halini yaşayamadığım ve bunu yaşayabilme ihtimalimin de olmadığını düşündüğüm bir ilişki içinde bulunmamak kararını almamla onu icra edebilmem, onu hayata geçirebilmem arasında bu kadar yıl girmesinin nedeni de tabii benim güçlenmem gerek meseleyle ilgiliydi. En son şu bana çok büyük bir imkan sağladı. Yani Amerika'da yaşadık kızla ve orada ben tek başıma bakabildiğimi bilmediğim bir ülkede bayağı da ekonomik sıkıntılar çekerek, çok pahalı bir yerindeydik, bu burs parası yetmiyordu falan işte neyse. Orada ilk 3 ay böyle bu insanlıktan çıkana kadar düşündüm yani. Bir de tabii çocuğa bunu anlatmak. Çocuk da büyümüş, ayrılım çünkü istemiyor. Onu orada bunun işte daha az travmalı geçirmesini sağlamak falan filan. Fakat orada kesin kararımı aldım ve döndükten sonra da boşanmak istediğimi söyledim. Fakat ekonomik koşullar nedeniyle bunu yapamadım. Tam da o zaman işin kötü tarafı, çalıştığım üniversiteden atıldım barış imzası nedeniyle ve de bu sefer iyice kaldım ortada. Geçebileceğim bir ev vardı ama evde kiracı vardı. Mesela eski eşim orada kiracı çıkmasını söyledim, halde yapmamıştı o işi. Gidebilecek bir anneme zaten hayatta gidemem. Bir de çocukla olacak şey diye. Ve bana dedi ki eski eşim de sen dedi şey yap dedi. Git dedi istemiyorsan.
çocuk benimle kalsın dedi. Bu benim için hayatta yapamayacağım tek şey yani. Dedi çocuğun onunla kalmak istemediğini de üstüne üstlük ve bunu dayatıyor bana. Tabii gerilimler atıyor. Ben bir yıl pasif direniş yaptım. Sadece koltukta yatıp oturarak falan filan. Bu da mesela hani şu açıdan bence önemli. Bir kadının kendine ait bir odası olma hikayesi. Referansla ya da bir kadın olabilme hikayesinde güçlenebilmesi, eğer toplumsal etrafında dayanışma olsa bile bir sürü başka şey var yani şimdi bilmem. Ben tabii çoğu kadından çok daha şanslıyım eğitimim olduğu için, hayatımı sürebilecek bir iş imkanı olduğu için, ama birçok kadında şey var yani hani öyle ortada kalıyorlar aşırı şiddet nedeniyle, şey nedeniyle. Kaldı ki bizde de şiddet var ama şiddet kimi zaman benden çıkıyor şiddetli bu arada. Yani çünkü o pasif direnirken bir yandan bağırınca ben de bağırıyorum. İşte el kaldırırsa ben de el kaldırıyorum falan gibi bir durum. Karşılıklı bir durum var. Sonuçta öyle bir şiddet yaşadığımı söyleyemem ama müthiş bir duygusal şiddet var. Yani o duygusal şiddet, kendimi değersiz hissetme, bir kadın olarak mesela güzel hissetmeme, bedenimden kuşku duyma, ondan sonra kendime bakmama falan gibi. Yani kendini değersiz hissettiren bir şiddetten söz ediyorum. Bu mesela çok daha tespiti çok daha zor. Öbüründe işte ise yüzündeki morluktan ertesi gün anlıyorsun bir durum olduğunu. Ki bunu küçümsediğim için asla demiyorum ama bizim gibi kadınlar için de bu çok daha başka bir hal yani. Nitekim hayatımda karşılaştığım bütün erkeklerin benden bıraktığı, bütün erkeklerin çoğu erkeği. Bu benim iş arkadaşım olabilir, birlikte çalıştığım insan olabilir. Yani bir tür onun bizler üzerinde yarattığı şeyleri anlamamız çok zaman alıyor işte. Yani bizlere üzerinde yaptıkları etkili. O bir tür türlü biçim şiddetleri. Herkes kendisini cinsel taciz falan zannediyor ama duygusal tacizden tutun bilmem ne kadar. Deli gibi bir sürü çeşidi var bunun ve biz bunu anlamamız. Ne kadar okusak etsek bilmem ne de olsak çok çok kolay olmuyor. Ve işte o pasif direnişle bilmem neyle falan hakikaten 3 yıl sürdü benim boşanma sürecim. Anlaşmalı boşanmaya gitmek istedim. Çocuk mahkemede konuşsun istemedim. O noktalara geldik gittik kaç defa. Ve ben mesela çok düzgün bir hala görüştüğüm, çok da düzgün bir adamla birlikteydim. Ama mesela o dönemde bana dayattığı şeyleri falan düşündükçe, ki yani bu kadar soğucu, görüşü kuvvetli, düzgün bir insan, yardımsever, iyi, çok güzel özellikli olan bir adamın bile yaptıklarını düşünürsek, öbürlerini falan hiç düşünemiyorum ben. Yani mesela işte ben atılmışım, KYK'la üstelik bir yerde çalışma olanı da çok düşük gözüküyor bilmem ne. Tamam, aileden kalan bir ev var ve orada oturabileceğim içindeki çıkınca. Ama sonuçta bir hayatı sürdüm. Bu bana, çocuk da özel okula gidiyor ve bana anlaşmada bütün her şeyi ikiye bölmeyi koşulunu koydurdu mesela. Yani bütün masrafları ikiye bölme falan. Mesela onu sırf şeyden yani ayrılmamam için yaptığını biliyorum falan. Ama mesela başımdan aşağı kaynar sular ve tam çok kötü bir duygu hali. Yani yıllarca baş koyduğum bir insan da bunu böyle düşünüyor ama falan hali. Sonrasında aştık onları belki ama yani o zamandaki o dayatmalara karşı ben çok kolay yenilebilirdim de. Bu ne oldu? Benim daha uzun sabretmemi gerektirdi falan filan. Anca ben hakikaten bir kadın olarak kendimi hissettiğim bütün bu aşamaları geçtikten sonra, yani işte doğurduğum çocukla kurduğum ilişki veya işte üniversitede ayaklarım üzerinde durabilme ya da son atıldıktan sonra bulunduğum her ortamda yaşadığım, yine aynı şey oluyordu orada da tabii sonuçta görece genç bir kadınsın. Bunu söylüyorum çünkü daha yaş olunca daha başka bir şey duruyor. O zaman da yaşı başı gelmiş bunun bilmem ne türü ya da unvanı, profesörsü falan ayrı bir saygınlığın bir tür, o da bir yere kadar tabii oluyor. O ortamlarda da mesela bütün o eşitsizlikleri söylediğinde, sesini yükselten adamlarla aynı ortamda çalışmak istemediğini söylediğinde, çünkü travmalarım yükseliyor onlar olunca. Ya da kendimi kötü hissettiğimi fark ettiğim anda, bunu sesli olarak dile getirdiğimde, dile getirdiğim adamların eşleri, bunlar da benim Türkiye tarihinde önemli insanlar. Onların buna karşı çıkma hallerini falan görünce ya da bunu manipüle etme hallerini, mesela ben manipülasyon konusunda ultra becerikli bir adamla 18 yıl yaşadığım için, ondan sonra artık onu da anlayabilir hale geldim. Ama hala manipüle etme hallerini görünce gerçekten şöyle yani hissediyor insan. Yani gerçekten bazı şeylerin değişmesi çok çok güç. Ya yani o yüzden de hani hep feminizm için deniyor ya işte, işte kapitalizm yıkılınca başka şey olacak falan. Hayır, o ilikleri işlemiş, bu aterki ilikleri işlemiş bir şey. Yani bunun farkında değiller erkekler ya da ya o toplumun ürünleri için büyük oranda ya da o korunaklı alanlarından memnunlar. Değiştirmeye dair bir dertleri. Veyahut da şeyler işlerine geldiği için dediğim gibi artık iliklerine sinmiş. Ben hakikaten belirli bir düzeyde arkadaşlık yapabildiğim yani bu bütün rahatlığım, yani şu an bir kadın arkadaşımla konuşuyorum. Bir kadın arkadaşımla konuştuğum rahatlıkla konuşabildiğim, bundan dolayı kendisine alınmayan ya da kendisinin yaptığı bir şeyi eleştirdiğimde bana bir tür bunu önce eleştiri anlamaya çalışan ve sonra bunu değerlendiren o kadar az erkek var ki benim hayatımda arkadaşım. O yüzden de mesela benim şu an en üzüldüğüm şey, geçenlerde onu düşünüyordum, bir de bu virüs nedeniyle başka bir hayat süreci oldu ya artık, mesafelerimiz şey falan filan. Yani hep hayal ettiğim böyle gerçekten yanında çıplak kalabileceğim, her şeyi konuşabileceğim, bana gerçekten destek olacak, kendisini ezdiğimi ya da onun üstünde olduğumu düşünmeyecek ve eşitlikçi bir ilişki kurabilecek, bütün toplumsal erkekliklerden sıyrılmış bir adam hayatımda hiç olmayacakmış hissiyatına kapılıyorum ve buna çok üzülüyorum. Geçen başka bir arkadaşımla, kadın arkadaşımla bunu yazıştık, sonra da telefonla da uzun konuştuk. Yani gerçekten çok zor. Hatta ben o yüzden çocuk cinsiyeti belli değil de, o zaman işte ne istiyorsun soruları çok gelir ya, o zaman şey dediğimi hatırlıyorum, tabii ki sağlık falan filan her şeyin içinde. Ben de erkek çocuğum olması isterim çünkü birkaç nedenle yani böyle bütün bunların farkında olduğu bir erkek çocuk yetiştirmek istiyorum bu topluma en azından. İkincisi, kadınlar çok ne olursa olsun çok eziliyor. Yani ben çocuğumun da ezilmesini istemem bir yanıyla. Tam aksine güçlü ve kırılganlığının da farkında ve de bütün bu aterki ilişkin farkındalığın yüksek olduğu, dolayısıyla birilerine iyi sevgili olacak, iyi eş olacak, iyi arkadaş olacak, iyi meslektaş olacak bir erkek çocuğunun yetişmesine rolüm olması çok istediğim için erkek istiyorum dedim, ama kızım oldu. Onunla da şöyle bir şey oldu tabii. O da, onun varlığı da benim kendimle çok yüzleşmeme imkan tanıdı. Sonuçta kendi eksikliklerimle, kendi güçlüklerimle. Bir de tabii şimdi arkadaş olma hali. Çünkü çok hem cinsin olunca başka bir dille bir yanda onunla. Ben karşı cinsi yine o toplumsal bilinç seviyesinde bir şey düşünüyordum, ama şimdi mesela onunla da bir tür dertleştiğim, onun gelip hoşlandığı çocuğu anlattığında ya da işte 15 yaşında şimdi, ya da mesela onun kendi iniş çıkışlarında, duygusal iniş çıkışlarında, mesela ben hiç o şeyleri yaşamadım. Dediğim gibi okumaya sığındığım için kendi kızımın o müthiş depresif hallerinde, inişli çıkışlı duygu dünyasını anlamam. Yani zamanında yaşamadığım için kendim böyle bir şeyi kapattığım için kendimi o korunaklı alanıma. Mesela onun o duygusal travmaları, psikolojik gerilimleri ne de deneyimliyorum bir yandan. Mesela bir tür belki yaşamadım ya da işte kendimce yaşadığım ergenliğimi çok ezeyanlı yaşayan bir ergenlik üzerinden de görüyorum. Demek ki geçmişe ilişkinde böyle bir şey gelmiş oldu bana. Mesaj gelmiş oldu, nasıl ifade ederim bilmiyorum bunu, ama öyle bir şey yaşıyorum kızımla da. Yani özetle kadın olma sayesinde karşılaştığımız bir sürü şey, benim kendi kişisel hikayemde en önemsediğim işte şey, bir canlının yetişmesine koyduğum emekten, hayatımı birleştirdiğim, çok uzun yıllar bir bütün gençliğimi geçirdiğim adamla olan durumuma gelirsek, o müthiş, hani görmediğimde müthiş özlediğim, sayfalarca birbirimize yazdığımız ettiğimiz, işte bir yıl onunla beraberken yurt dışındaydım, yazdığımız mektup, yani günde 3 defa mektup yazdığım bir insanla geldiğim noktayı vesaire falan düşünürsek, bu süreçten hakikaten bir yanıyla çok öğretici, ama benim en çok sevindiğim kısım bunları paylaşabildiğim, bu yakınlıkta konuşabildiğim arkadaşlarımın, kadın arkadaşlarımın oluyor olması. Mesela bakıyorum ben eski eşimin, bu bu konuşabildi. Yani erkekler bu şeyi de kuramıyorlar çokça ne yazık ki. Kursalar belki bu açıklıkta konuşacakları şeyi kursalar. Hatta birlikte oldukları insanla kursalar en basitin en başında. Bambaşka bir şey de olabilecek. Bunu bizim işte dünya görüşü yakın bulduğumuz eşitliğe, adalete, özgürlüğe inanan erkeklerle bile böyle yaşıyor olmamız çok vahim. Çünkü bir de şeyi düşünürsek bunların farkında olmayan aileleri, evleri, haneleri, hele de şu anda bu koşullarda düşünürsek çok daha fazla insanın canını sıkan bir durum olduğunu görüyoruz. 30 yıl olacak bir iki yıl içerisinde. Öyle diyeyim, 50 yaşıma geldim, az kaldı bir yıl. Bir kere tabii bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği rolleri içerisinde mesela benim bu kadın mimar olacak olmamla ilk karşılaşmam staj zamanında oldu. Çok şarkıcında. Çok ilginç gelmişti. Mimar Bey diyorlardı sürekli bana. Çünkü geç atları için. Ve yani mesela hatta çalıştığım şantiyenin yürütücüsü olan mühendis şey demişti yani bana, işte kızım sen yaşında büyükçe bir mühendis. Sen çok şeyi dolaşma, işte işçilerin dikkati dağılıyor falan gibi. Halbuki de yani orada dolaştığım pantolonla bilmem ne dönüp bakılacak ama o kadar alışkın değiller ki bir mimarın da. Ben haklıya gidiyorum, soruyorum bilmem ne yapıyor falan. Hiç alışmamışlar. Ama tam aksine benim de gidip oralarda bakıp sorduğum, ettiğim bir durum oldu. Bulunduğum staj boyunca. Şimdi bizim şey olarak yani meslek alanı olarak tabii mekan kurucu olmamızdan kaynaklı oldukça çetrefilli bir durum da var. Mesela ben bunu üniversitede çokça yaşardım. Mesela işte muhafazakar bir üniversite ya daha doğrusu üniversitenin kendisi muhafazakar olur. Bu gelen öğrenciler de çok öyle. Mesela işte mekanları tasarlarken işte kadınlar için ayrı, erkekler için ayrı yerler düşünmeleri ve bununla mesela orada baş etmeye başlamak. Yani toplumsal ezberler ve kodlarla baş etmeye başlamak. Önemli bir sorumsaldı. Veya şeyde işte bir uygulama projesi yaparken mesela ben oraya gidiyordum ve eski eşimle mimar. Ben anlatıyorum mesela. O da ziyarete geliyor şantiyeye. Mesela o gelince hemen etrafında toplanıyorlar ve onu dinliyorlar. Halbuki projenin mimarı benim, yürütücüsü benim, bilmem de benim falan. Ben de iki kere sinir oluyorum ama bir de o da bana yardıma gelmiş, bir şey de diyemiyorum bir yanıyla. Hatta kimi zaman bunu kullanmak zorunda kaldığım bile oldu. Çünkü beni dinlemiyorlar, söktürücü yanlış yapmışlar, akıtıyor yani düpedüz ve basıp gitmek istiyor müteahhit. Akıyor yani orası ama. Ve eski eşimi çağırıp özellikle yani lütfen sen söyler misin, beni dinlemiyorlar bilmem ne diye. Dediğim bile oldu iş doğru yapılsın diye. Mesela şurada hiç unutmadığım bir anıdır. Bütün bir eski eser restorasyonu yaptığımız işte çok büyük iş, tescilli bir yapı, 16. yüzyıldan kalmış ve de bir ek yapı yapıyoruz içine. Oldukça stresli. Ben de zaten stres küpüyüm, gidiyorum. İyice o şantiye ortamında falan iyice geriliyorum. İşte bir gün arabayla dönerken şantiyenin etrafında arabayı park ettik. Ben de gittim kontrol ediyorum. Kız da arabada babasıyla birlikte. Ve böyle bir çay ocağı gibi bir yer var. İşte inşaatta çalışan işçiler, onların çocukları falan orada vakit geçiriyorlar. Eski eşim de orada, çocuk da arabada falan. Ben bir şeylere bakarken kız uyanmış. Kız da böyle bilmediği yerlerde uyanınca hemen ağlardı küçükken. Bayağı bu ciyak ciyak ağlıyor. Ben de onun sesini duydum, geldim. O sırada kendi kulaklarımla duydum. Genç bir usta şey diyor, aa diyor, kız da diyor aynı annesi gibi olmuş. İşte veya şey diyorlardı işte, ya hocam sen gelmesen de kocan gelse şeye bakmaya diye, uygulamaya bakmaya, biz onunla daha iyi anlaşıyoruz diye. Halbuki yani iş yapan benim, yani bu benim. Bir yandan da tabii kendini yetersiz hissetmeden neden oluyor. Sen neyi yapamıyorsun da senin yerine onu tercih ediyorlar gibi. Dönüp kendini sorguluyorsun.
refleksif olarak ve sonra diyorsun ki yok, hiç öyle bir şey değil. Bu tamamen o erkeklik hali üzerinden. O yüzden de aynı üniversitede yaşadığım şey, mesela üniversitede yaşadım, bana iyice vahim gelmişti. Çünkü şantiyede işte ustalar, işçiler, müteahhit falan zaten ataerkilde konumları belli insanlar. Yani onlardan başka bir davranışı beklemek mümkün değil belki uygulama aşamasında. Ama mesela üniversitede, ne bileyim belediyede, hadi işte AKP'li bir belediyede yine zor da bu, ne bileyim CHP'li bir belediyede, ne bileyim hele de daha da ötesi, kendi kurduğun bir akademik ortamda bunu yaşıyor olmak iyice tuhaf oluyor. Yani mesela şunu yaşadım, bu yani çok yakında yaşadım yani geçen sene ve delirdim yani böyle bir durumun olabilme haline de. Sırf birlikte çalıştığım bir akademisyen, kurduğumuz yani atıldıktan sonra kurduğumuz bir oluşum içerisinde üstelik de. Kentteki dönüşüm üzerine bir atölye düzenliyoruz. Bu atölyede biz gayet güzel çalışıyoruz. Kentin farklı kesimlerinden katılımlar var. Öğrenciden, emekliye, memure. Güzel çalışıyoruz ve bu biliniyor. Kentte bir etkinlik oluyor. Kent konseyinin şeyin düzenlediği, kent kurultayının düzenlediği, kent kurultayı bir şey düzenliyor ve bu akademisyen arkadaşımız bizim atölyeyi o şeye söylemiyor. Sırf bana sınır olduğu için. Çünkü ben onu çok eleştirdiğim için. Anladın mı tam? Yani kendi kişisel erkeklik şeyleri yüzünden, yani bu da şey eleştirisi, yani benim akademik olarak bu işi yeterli yapamamamdan bilmem neden falan değil. Sadece bulunduğumuz ortamlardaki manipülatif tutumuna eleştiri getirdiğimi, kendi yakınında olan kadınlara bütün o dediğimiz toplumsal cinsiyet eşitsizliğini doğrudan yaptığını, bizim mesleki alan üretimlerimizi bu şekilde baskıladığını açıkça ifade ettiğim, bunu kanıtlarıyla söylediğim için bana sinir olduğundan kendisinin yürüttüğü bir ortamda bizim kendisinin de bir şeyinin olduğu atölyeyi söylememek gibi bir yola gidiyor olması da acayip bir durum. Dolayısıyla mesela işte belediyede kadın çalışanlar var. Kadın mimarlar, mühendisler, plancılar var. Ya da işte benim bağlı olduğum kurumda, meslek örgütünde kadın çalışma grupları var. Bütün hepsinde, yani ister mimar ol, ister akademisyen ol, ister bunların hiçbirine sahip olmayan bir kadın ol, yaşadığım bütün şeyleri benzerini oralarda da yaşıyorum. Ve bunlar mesleki bir çatışma, mesleki bir anlaşmazlık seviyesine erişemeden başka nedenlerden dolayı geri kalıyor. Yani çok isterim ki ben, biz orada hakikaten konuyu tartışalım, olguyu tartışalım, işte o işi daha nasıl iyi yapabileceğimizi tartışalım, daha iyi nasıl solcu olduğumuzu tartışalım, daha iyi nasıl üretirizi tartışalım. Ama tam da aksine işte ondan icazet almadığın için, ayrıca o toplantıda onun yüzüne karşı onu yaptığını ifşa ettiğin için, ondan sonra veyahut da senin üzerinde kurduğu şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıp bunu anlayıp söylediğin için başkaları tarafından da, etrafındaki mesela işte onun eşi, yakın başka kadın arkadaşları tarafından da bunu yaşanabiliyor olması çok üzüntü verici. O yüzden de yani böyle hani mimar olmak, mühendis olmak, sosyal bilimci olmak, bilmem ne olmak, yani sosyal bilim alanında belki görece daha iyi olabilir gibi geliyor bana, bilmiyorum, içinde olmadığım içindir belki, ama çünkü hani sosyal bilimde daha kadın ağırlıklı oluyor falan, bizim alanımızda yani tem bilimleri alanları daha erkek, özellikle uygulama, inşaat türü yerlerde daha erkek olduğu için daha alışılmamıştır falan diyorum. Belki işte kadınlar biraz daha oraları eğitmiştir, dönüştürmüştür falan diye düşünüyorum ama bilmiyorum yani, onda da çok şüphelerim var açıkçası, bulunduğum sosyal bilimci ağırlıklı ortamlarda karşılaştığım durumları düşünürsem. Hakikaten bizim o arzu ettiğimiz dönüştüren, ister mekansal dönüşümden tut, ister yaşamın tüm dönüşümleri, ki zaten bunlar böyle çok ilişkili, hiçbirbirinden ayrı şeyler değil. Çünkü işte bizim mekanı belirli saatlerde kullanma güçlüğümüz gibi. Ve kadınların, bizim derken burada dan başlayan bir şey. Bunu ifade ettiğinde ya da şey, yani en basit mesela eski eşimle yaptığımız bir tartışmaydı. Yani ben ben diyorum ki benim işte ev falan konuşurken, yani benim senin kadar rahat bir yerde oturabilme, bilmem ne yapabilme, hareket edebilme imkanım yok diyorum. Bir türlü anlatıyorum. Niye ki yani? Niye ki? Çünkü sen yani otobüsten tut toplu taşımaya kadar bir sürü taciz olabilme durum var. Gecenin bir saatinde hareket ettiğinde bilmem ne, o ekonomik olarak güçlü değilsen, taksiye binemiyorsan ya da bir araban yoksa ya da bilmem ne yoksa durumlar var falan. Yani ben o inşaatta o uygulamaya gidemem ya da gittiğimde mesela orada kalmam gerekiyor diyorum mesela. Üniversitede o gece kalmam gerekiyor. Çünkü ben o saatte dönünce bilmem ne yaşıyorum. Hayır, eve gelmem gerekiyor. Çünkü çocuğa bakmam gerekiyor. Bilmem ne, şantiyeden dönmem falan gibi durum. Ya da benim bir toplantım var dediğimde onun anlamama hali gibi. Onun veya diğerlerinin. Yani açıkçası bu meslek insanı olma durumu bu toplumsal şeyler içerisinde çok da bir şey dönüştürmüyor. Yani benim çok çok uzun olmayan iki yurt dışı deneyimim oldu yaşadığım şeylere bakarsak. Her ne kadar bulunduğum yerler, ikisi de büyük kent, biri Berlin, biri de Berkeley, San Francisco'nun hemen yakınında, büyük ve entelektüel seviyesi yüksek, toplumsal eşitliği görece daha iyi olan yerlerde, Türkiye oranla daha iyiydi diyebilirim. Benim orada mesleki icraatlarım, araştırma yapabilme durumum vesaire. Ama sonuçta tam anlamıyla özgür, eşitlikçi bir ortam olduğunu söyleyemem. Ben orada da çok defa tanık oldum. Mesela işte Berkeley'de çalıştığımda hayat arkadaşıyla olan yaşadıklar üzerinden kadının oradaki akademik varoluşunun nasıl riske girdiğini de ama adamın bundan pürupak yaşadığı, yaptığı bütün olumsuz şeylerden pürupak çıktığını da deneyimledim. Burası dünyada sayılı üniversitelerden, UC Berkeley bilinen üniversitelerden bir tanesi. Orada bile çok da farklı bir durum. Yok hani biliyoruz sonuçta bu yönetim ilişkilerinin olduğu yerlerde olmayacak ama insan yine de arzu ediyor, orada daha güzel bir şeyle karşılaşmayı arzu ediyor. O yüzden de yani ben kendi mesleğimden öte, ama mesela şunu söyleyebilirim. Türkiye'de de bölgelere göre değişebiliyor bu durum. Yani ne kadar şimdi ben büyük kentten, İstanbul'dan konuşuyorum. Anadolu olsa muhtemelen bu kadar bile değildir orada. Ama mesela Diyarbakır'da ben çokça çalıştım. Diyarbakır'da başka bir şey vardı. Yani gerçi oradaki kadınlarla konuşunca onlar da biraz olayı deşince nasıl eşitsizliklere maruz kaldıklarını söylüyorlardı ama mesela İstanbul'da olmayan, yapamadığım birçok şeyi ben Diyarbakır'da daha rahat yapabildiğim, sözümü anlatabilmem, sözümü kesilmeden dinleniyor olması, bulunduğum atölyeyi yürütürken o atölyedeki erkek meslektaşlarımın duyduğu saygı, itibar, yaptığım işten dolayı, bu şeyden dolayı değil, büyük kentten gelmiş olma hikayesinden dolayı değil, yani mesleki tartışma yapabildiğimiz, konuyu tartıştığımız şeyleri orada yakalayabildim. Ama biraz daha orada gündelik hayata ilişkin konuştuğumuzda, kadınlık halleri üzerinden konuştuğumuzda, oradaki işte meslektaşlarımın ne kadar eş başkanlık düzeyleri olsa da, şey de olsa, nedir adı, kadın meclisleri kuvvetli de olsa, bunu sürekli bir mücadeleyle kazandıklarını ve o mücadelenin her gün, her saat devam etmek zorunda olduğunu ve her an yitirebilecek kadar da kimi zaman pamuk ipliğine bağlı olduğunu da ifade ettiklerine tanık oldum. Dolayısıyla hani ülkenin neresi olursa olsun, dünyanın neresi olursa olsun bu sürekli yapılması gereken bir mücadele. Her ne kadar ben şu an işte 50 yaşına gelmiş diyeyim, güçlenmiş artık, neyi istediğini, neyi istemediğini bilen, mesleğin nasıl icra etmesi gerektiğini kavramış, kendisini ezmeye çalışanı iyi kötü görebilen, buna yüksek aşık verebilen, gerekirse ısrar ederek de bunu söyleyen, çünkü o bütün manipülasyonlara karşı söyleyebilen bir kadın olarak hala bunu her koşulda yapmam yani. O ya bir tür şeyi kazandım artık, onun farkındayım. Bir tür ne denir? Aura mı denir? Bir tür böyle bir koruma çemberi gibi bir şey. Hani adın çıkıyor ya bir sürü insan, işte hani ha o geliyor zahirle falan, ya da toplumda söylenen böyledir, o eli maşalıdır, dillidir, bilmem nelidir falan filan gibi. Öyle bile olsa yine de
Bu saydığım, değerli bulduğum erkek meslektaşlarım dışındaki her ona tekrar tekrar ben bunu yaşamak zorunda olduğumu görüyorum. Bir tür orada bir hegemonya kendimi de kurmak zorundayım ki sözümü dinletebileyim. Üretim alanımda da öyle. Hele de eğer sözüm kuvvetliyse daha büyük reaksiyonda alıyorum. Bu da açık yani, bunu birkaç defa da birlikte olduğum işte çeşitli meslek grupları gibi yerlerde gittiğimiz görüşmelerde falan da yaşadık yani. Mesleki alandan konuşurken de çok bir şey fark etmiyor. Biliyor olman rahatsız bile ediyor hatta karşındakini. Yani hani bilmiyorsun sen, tipik şey gibi hani sen bilirsin bey demek gibi. Sen bilirsin hocam ya da sen bilirsiniz, siz bilirsiniz mühendis, mimar, bey, hanım bilmem ne demek. Daha şey gibi geliyor yani, çok vahim bir durum. Ya da yönetici, işte meslek örgütünün yürütücüsü. Anca bir içki masasında saatler geçecek ve o iyice çözülecek karşında. Ondan sonra sen de ayık kalacaksın o arada. Söyleyecek ama ertesi gün unutacak tabii. Yani ancak orada çözülüyor. Ertesi gün de hatırlamıyor tabii seni. Oradaki uyarılarını. Haklı buldu. O zaman çözülüp diyor ki işte ne yapacaksın diyor. Böyle bir şey var. Yani işte sistem böyle. Bilmem ne, bunun ne kadar şey yapabilir. Ben de biliyorum bu doğru değil falan gibi diyebilir. Çok tuhaf bir şey bu da yani. Ya bir kere galiba şu kabulü baştan şey yaptığım için, kendimde çok erken yaşta oturttuğum için, yani işte böyle zor geçinen bir ailede ya da yani çok nasıl zor geçinen çok da diyemez ama çok böyle bütçeyi kısıtlı kullanan, tek kişinin çalıştığı bir ailede, ekonomik kısıtları olan bir ailede olunca böyle çok erken yaşta kendimi çok bastırdığımı biliyorum. Böyle büyük hayaller kurmayan, böyle değişik yaşamlar bilmem neler kurmayan ve mesela çocuklama ilişkin en çok istediğim şey hakikaten yani bir çocuk doktoru olup çocuklara baktım işte ve de böyle yararlı şeyler yapacağım bir şey. Ya da böyle sürekli okuyabileceğim bir işte dev bir kütüphane içerisinde sürekli okuyacağım, tartışacağım, yazacağım insanların olduğu hayli entelektüel bir ortam. Yani orada birisi bana temel ihtiyaçlarımı verecek, yiyeceğim, içeceğim, işte barınacağım, bunları yapacağım. Ya mesela çok bir yanıyla da bakınca mesela ne bileyim şimdi kızımın hayallerini falan duyunca ya da başka hayalleri falan duyunca o kadar naif geliyor ki bunlar bana. Yani hiç de böyle büyük hayaller, işte ne bileyim dünyayı gezeyim, bir şey yapayım, böyle şunları yaşayayım falan gibi şeyler değil aslında. Hiç olmayacak şeyler de değil bunlar. İlki ne olamama dedi, ne söyledim zaten. İkincisine de bir tür kendi bulunduğum ortamlarda olmasa da çalıştığım üniversitede şurada burada araştırma yerlerine bilmem ne yaparak sağladım sanıyorum. Bir ara bir yerimiz vardı Kadıköy'de, aslında böyle kolektif birlikte üreteceğimiz edeceğimiz bir ortamdı. Onu beceremedik yani, en sonunu bir kolektife çevirdik, o da olmadı. Ama mesela orası da benim çok hayal, yani mesela orayı kapatıyor olma hali benim için çok çok travmatik oldu. Yani bir ay mesela o kararı almak için bir ay gece, yani gündüzleri iş yapıyorum, geceleri ağlıyorum falan. Çok zor oldu benim için orayı kapatmak. Çünkü ben orada birlikte düşünebileceğim insanlarla yazıp çizebileceğim, yiyip içebileceğim bir komün hayatı. İşte çocuğumun orada bunları yaşayıp deneyimlediği, başka çocukların geleceği. Yani tamam bütün dünyayı devrimsel olarak dönüştüremiyoruz, değiştirmiyoruz ama tam da şu anda yine hani Leygun'un dediği gibi kendim içinde bulunduğumuz zamanda devrimi yapabileceğiz. Yani kendi bireysel devrimi yakın arkadaşlarımla kurduğum bir ortamı sağlamak gibi bir derdim, niyetim vardı. Onun da çok çok emek istediğini, çok zaman istediğini gördüm ve yani onca geçirdiğim zamandan sonra da olamayacağını görünce daha yıpratıcı olacağını fark edip kapattım. Dolayısıyla o benim için bir sükutu hayaldir aslında. Hayal ettiğim bir şeyi kurabilmiştim aslında bir tür. Üniversitede olmayan, üniversitede mesela çalışan iyi öğrencilerin geldiği, yani meraklı, araştıran, sırf not için değil, başka şeyler de yapmak isteyen gelen öğrencilerin karşılayıp kullanabileceği, isterse orada yatıp kalkabilecekler yani bir mekan olduğu için de söylüyorum. Yani öyle küçük, sevimli, birlikte dönüştürebileceğimiz, çalışabileceğimiz, kentin çok işlek, rahat, herkesin ulaşabileceği bir yerde, anahtarı birkaç kişide olan, kullanılan bir yeri kurabildim ben aslında. Yani bunun için çok da uğraştım, mücadele verdim yani.
çocuğuma karşı, eski eşime karşı, üniversiteye karşı bilmem çok şeyler de atlattım bunun için. Ama sürdüremedim. Şimdi böyle bir hayalim de pek yok diyeyim. Yani işte böyle bir yer olabilmeye ilişkin koşulların başka olmasını gerektiğini bildiğim için somut koşullar oluşmadan öyle bir şeye girişecek hayalperestlikte değilim artık. Biraz onu öğrendim diyeyim. Olmaz demiyorum ama başka şekillerde olursa olur ancak bu. Benim düşündüğüm gibi olmazmış yani. Onun dışında da yani hakikaten hala bütün etrafında yakın bulduğum insanlar, kızım vesaire olmasına rağmen şeyi istiyorum. Mesela hayal ediyorum yani gerçekten hayatımı paylaşabileceğim, konuşabileceğim bir ilişkim olmasını arzu ediyorum mesela. Bunda da şunu düşünüyorum. Galiba bu hayallerle başladığım ilişkide de sükut hayali uğradığım için bir tür uzun emekler verdiğim, karşılıklı verdiğimiz, onu da muhtemelen verdiği vardır ama olmadığı için, onu kuramadığımız için o yapamadığım şeyi ve o süre içerisinde ben de geliştim, daha büyüdüm, daha farkındayım, kendimin de farkındayım yani bazı şeylere ilişkin yanlış yaptığım şeylerin de farkındayım. Şu an hala yanlış olduğunu düşündüğüm. Yani daha olgun ve aklı başında böyle bir ilişki yaşayabilmeyi arzu ederim. Onun dışında da biraz realist düşünüyorum galiba. Yani toplumsal koşulları, ülkenin koşullarını falan baktığımda hele de işte ne bileyim bizim son dönemlerde yaşadığımız süreçler, işte sonra kurduğumuz ortamlardaki sükutu hayallerimiz, yani oraları da ne hayallerle kuruyoruz, ne gerçeklerle yüzleşiyoruz, başka bir şey olmasını arzu ediyoruz ve olmuyor. Veya işte ülkenin şu an içinde bulunduğu durum, yani için en azından Türkiye'de yaşadığımız bu salgın sürecine ilişkin güvensizlik, ortamında geleceği görememe haline bağlı olarak ben tipik o çocuk zamanlarımdaki korumacılık üzerinden belki çok büyük hayaller, çok büyük dönüşümler ya da hani bir tür yapa yapa zaten olamayacağını görüyorsun ya bazı şeyleri. Yani, toplumsal olarak da, bireysel olarak da. O yüzden de öyle çok büyük hayaller kurmuyorum artık. Hani olursa yani şu an en azından şunu sana kendime sağladım. Kendime ait odayı sağladım kendime. Denemek istediğim şeyleri denedim. Yapmak istemediğim şeyleri yapmadım. Yapmak istediğim şeyleri yapmak için uğraşıyorum. Ondan sonra kendi alanımda yazıyorum, çiziyorum. Alanlarla temas edip öğreniyorum. Merakımı ve keşfimi yitirmedim. Hala merak ediyorum. Hala keşfet arzusu taşıyorum. Sevdiğim insanlar var. Sürekli hiç uğramayacağım insanlar var hayatımda. Yani sırtımı her koşulda yaşayabileceğim çoğu kadın, çok azı birkaç tane erkek olan, çok güvendiğim insanlar var. Bunları biriktirebildim. Beni böyle kabul ettiler. Ya da en azından bana her türlü eleştiri açıktan yapabiliyorlar. Çünkü onlara karşı da çok kabalık yaptığım, konuştuğum durumlar oluyor. Onu da bana söyleyebiliyorlar. Dolayısıyla bunlara sahip olduğum için ve de yani şu an bir sürü emekçiye karşı korunaklı bir alanda yaşayabiliyorum bir yanıyla da baktığımda olarak kendi adıma. Dolayısıyla bunlarla yetinebiliyorum. Ama tabii toplumsal olarak bu dönüşüm şeyine ilişkin hayallerim var tabii. Bireysel olana değil de. Çünkü biliyorum ki toplumsal olanda bir dönüşüm değişim olursa, küçücük bir şey bile olsa yani hani gezi sürecinden tutalım da işte ne bileyim seçim süreçlerindeki o hayır hareketlerine vesaire düşündüğümüzde o dönüşümler bize de faydalı oluyor. Bizi de etkiliyor. Bizi de moralli kılıyor, iyi kılıyor, mutlu ediyor gibi. Yani öyle bir şey olursa ancak benim de belki biraz daha serbest hayal kurabilme, serbest atış yapabilme imkanım olabilirmiş gibi geliyor. Bu koşullarda oraya her şeyin içerisinde büyük hayaller mesela çocuğumki gibi kuramıyorum yani. Şöyle olsa böyle olsa. Hatta o kurduğu zaman da böyle onu da hayranlıkla dinliyorum. Ne güzel kuruyor hayaller. Hiçbir de olmayacak ama falan diye düşünüyorum içimden çünkü. Yani bu koşullarda olmayacak şimdi. Onu da bazen galiba ona da diyorum da çocuğun moralini bozuyorum hatta. Onunki tamamen absürt. Mesela Amerikalı ailenin çocuğu olmuş olmak ve de böyle çok serbest bir şekilde yaşayıp bütün gençliğini, ilk gençliğini, bütün ilişkilerini o serbestlikte, rahatlıkta yaşamış ve mesela hayıflandığı şey de şu, bunu hiç yaşayamayacağını da hayıflanıyor. Yani gençliğinin bu şekilde gittiğine de hayıflanıyor olması bir yanıyla da. Yani şey, mesela diyor hiç bunu, bütün o eşitsizliklerin bireysel olarak kendi üzerinde yansımasını hiç kuramayacağını düşünerek diyor. Sonra bir yandan da şunu diyor işte, ama diyor görüyorum diyor çok kötü durumda olan insanlar da var diyor. Bunlar da değişip dönüşmeyecek gibi şeyler söylerken kendisi böyle hani aşırı varlıklı, ondan sonra böyle çok şey, sürekli gezip tozduğu, her istediğini aldığı, ettiği falan türden hayaller. Ben hiç öyle şeyler hayal etmedim mesela. Ya olmayacağı ortadaydı sonuçta yani. Ya mesela o olmayacağı halde onu hayal edebiliyor olması bana çok ilginç geliyor yani. İşte ben hiç öyle bir insan değilim. Bazı insanlar öyle çok şeydir ya, böyle kuvvetli hayal dünyaları vardır. Çok hayran olurum o insanlara. Mesela kızım da öyle. Yani böyle çok yazıyor. Mesela işte böyle başka dünyalar hayal ediyor. İşte böyle animeler yazıyor, bilmem neler yapıyor falan. Bambaşka bir kafası var ya. Yani ben tam aksine o kadar realistik, o kadar düz, bildiğin, hatta düpedüz sıkıcı bir insan olduğumu düşünüyorum etrafımdakilere de bakınca. Söylüyorlar da bana, haksızlar da yani öyle. Öyle yani, ne bileyim, belki o yüzden de alanım da beni o şekilde biçimlendirdi. Bilmiyorum, o da çok düz yani, işte tuğla üzerine tuğla koyarsın olur bina, bunu böyle kullanırsın falan. Çünkü onu var eden, fiziki şeyi var eden aslında oradaki yaşamdır ya. Değiştiren, dönüştüren, onu nasıl kullandığın, biçimlendirdiğin. Yani aslında mekanı bizi biçimlendirdiği gibi biz de mekanı biçimlendirir ve dönüştürürüz. O yüzden de mesela benim şu an en ilgimi çeken şey, bizim hayal ettiğimiz ya da düşündüğümüz dünyanın mekan sağlığı nasıl olacak noktasında ki şey, bu da çok soyut bir şey aslında. Somut bir şey değil. Somut olan her koşul yapılır. Ve orada bize ihtiyaç bile olmayabilir. Çünkü geleneksel ortamlar yıllarca zaten kendi kendine yapılmış, inşa edilmiş. İnsanlar kendi alanlarını yapabiliyorlar. Yani bu yeteneğe sahipler yani. Bu eğitimle olacak bir şey değil. 3-5 yıllık eğitimle ya da işte 20 yıllık birikimle. Çünkü herkesin kendi yaşam alanına ilişkin bir birikimi var zaten. En basit, herkes kendi yaşadığı alanı var ediyor. Mekanı düzenliyor. Çalıştığı alanı düzenliyor vesaire gibi. Ama esas olan o toplumsal tahayyülü, hayali birlikte nasıl inşa edeceğimiz. Yani mesela benim de belki en büyük hayalim yine toplumsal olana gelecek. Belki çok düz ve sıradan olacak. Benim kızımınki kadar renkli olmayacak ama bizim yaşamak istediğimiz ortamı nasıl kurabileceğimize ilişkin düşünceyi diri tutmak iyi önemseyerek bunu, ama bu koşullarda olmayacağını da bilerek bir yanıyla, ama buna rağmen ve bununla birlikte buna ilişkin düşünmeye ve yazmaya, çizmeye devam etmek. Yani her ne kadar düşsek de, yani moralimiz bozulsa da, gecelere kadar harap olsak da işte dost meclisleriyle dirile dirile bir tür bunu hayal etmeye devam etmek. Yani en büyük hayal kırıklığı kendimde belki artık bunu hayal etmeyecek. Yani bunu buna ilişkin öngörümün ya da buna ilişkin talebimin, isteğimin olmayacak olması herhalde. En büyük korkum da bu yani. Bu yaşama sevincinin bitmiş olması anlamında gibi. Bir tür ölmek gibi bir şey yani. Bütün her şeye rağmen bu şekilde yaşıyoruz ya, bir tür hala bir şeye heyecanlanıyoruz, seviniyoruz, dönüştürmeye çalışıyoruz, bir şey yapmaya çalışıyoruz. Hayal kuruyoruz yani, böyle de olabilir diyoruz. Halbuki 5000 defa kafamızı çarpacağız, öyle olmayacağını da biliyoruz ama yine de hadi bir gayret, kendimizi ittiriyoruz falan hali. Ama şu an mesela ben artık daha küçük küçük adımlar atıyorum. Eskisi kadar coşmamaya çalışıyorum yani. Mesela o hayal dedin, mesela öyle hayal kurmak yerine tam aksine daha kendimi daha rasyonel noktaya çekmeye çalışıyorum. Çünkü eskisi kadar çok enerjim de yok, gücüm de yok. Yani diyorlar ki sende de yok mu? Vallahi yok yani. 20 yıl önceki değilim yani. 20 yıl önceki enerjim yok. Yoruluyorum. En kötüsü bedenim yoruluyor artık yani. Sefil oluyorum falan.
olmayacağını bilerek bir şeye başlamak istemiyorum gibi. Biraz küçültüyorum yani hedefleri de bir noktada. Biraz da tabii çelişkili bir şey. Hem böyle başka bir dünyayı hayal edip hem de hedefleri küçültmek çelişkili ama kendi küçük dünyanda yapabileceklerin de sınırlı zaten. Çok büyük bir şey yapabilme olasılığımızın da olmadığını yaşayıp görüyoruz. Ama bir gün olursa, bir gün olursa ben orada her türlü amelelikten her türlü şeye kadar rol alırım tabii ki. Yani görev alırım. Ondan hiç çekinmem. Elimden geleni yaparım. Ama bu koşullarda şu an için yok mesela yani. Öyle gözüküyor. Kadının kendi alanından çıkarak ortak alanlarda, işte müşterek alanlarımız dediğimiz işte bu meydanlardan ortak kullanım alanlarına, kamusal alanlara kadar olan sürecine bakarsak hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak baktığımızda aslında yani şu ana kadar dediklerimin bütün tezahürlerini oralarda da yaşıyoruz ve bir tür kendimize alan yaratmaya da çalışıyoruz bu kentsel yaşam içerisinde. Yani şimdi hani kent dediğimiz o kırın karşıtı olarak okuyorsak eğer kaldı ki işte kırsal hayatın içerisinde de yine ortak alanlarda kadınların varoluşları bir tür kentleşmede de karşımıza çıkıyor. Ne bileyim işte köylerdeki o meydanların meydanı biçimlendiren işte cami, kıraathane, işte bakkal neyse o mekanların hep bildiğimiz nasıl kadına ait olmayan, kadının var olmadığı bir yerse kentsel alanda da kadının varlığı Türkiye özelinde oldukça geç bir zamana karşılık geliyor. İşte Cumhuriyet'in daha işte erken Cumhuriyet'in sonrasında olan bir durum. O yüzden de mesela kadınların mekanları kazanmaları, mekanları dönüştürmeleri örneğin mesela bu işte 8 Mart süreçlerinde tanık olduğumuz gibi özellikle sokaklara çıkarak kamusal alanlara sahip çıkma halleri işte hatta böyle evi ne olursa olsun bok götürsün değil ama sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir deme halleri ya da erkeklere ait olduğu söylenen, düşünle gelen alanlarda kadının varlık göstermesi ve bunun da tabii tasarımsal alana yansıyor olması. Toplumsal cinsiyet ve mekan üzerine bir atölye yaptığımızda çok tartıştığımız konulardan bir tanesi mesela çok küçük bir örnek ama işte tuvaletler üzerinden bu tartışmayı yapmıştık biz. Herkesin, kadın erkek küçük büyük fark etmez, herkesin günlük olarak ihtiyaç duyduğu bir alan. Tabii burada kadınlık, erkeklik üzerinden söylüyoruz. LGBT bireyleri de düşünürsek bir de tuvalet kullanım meselesi oldukça kritik bir konu. Açık alanlarda, kamusal alanlarda, meydanlarda, kentin ortak alanlarında. O mesela çok ilginç bir atölye olmuştu. Çünkü şu çok konuşulmuştu. Mesela işte tuvalet bedenin temel ihtiyacını giderme alanı olarak nasıl ortak alanlarda karşılık buluyor? Yani sırf temizliği, hijyeninin ötesinde nerelere konumlandıkları, nasıl konumlandıkları, büyüklükleri, işte toplumsal cinsiyet şeyine dağılımına göre, cinsel yönelimlere göre nasıl biçimlendirildikleri vesaire gibi şeylerde. Bu mesela tasarım alanından da kadınların, LGBT bireylerin ne kadar düşünüldüğünü de gösteriyor aslında bir yanıyla. Yani en baştan bu alanlar tasarlanırken bütün bu farklılıklar ne kadar mekana yansımış, var olmuş. Özellikle de kamusal alanlar için geçerli bir sorun bu bir yanıyla. O yüzden de mesela bunun mesela içinde bulunduğum bütün o işte tasarım süreçlerinde vesairede falan hiç de şartnamelerde bilmem nelerde falan çok da önemsenmeyen bir şey olduğunu hep denk düşmüştüm. Bizlerin buna bir farkı. Ancak böyle hani buna ilişkin farkındalığı olan kurumların açtığı tartışmalardı ki onlar genelde sosyal bilimlerden oluyor. Yerlerde olur bu. Mesela işte araştırmalarda denir ya toplumsal cinsiyet eşitliğinin düşünülmesi gerekiyor falan filan diye. Mesela fen bilimleri alanında bu çok çok geridedir. Açılan yarışmalardan tutun da şeye kadar yani tut da ne bileyim işte düzenlenmiş mekanlara kadar, belediyelerin bundaki tutumlarına kadar, kendi yapılarına kadar. Bunu neredeyse hiç düşünülmez. Ne bileyim işte engelli kişilerde düşünülmez. Dezavantajla hiç düşünülmez. Kadınlarda yani toplumun yarısını teşkil eden nüfus olarak düşünülmemesi zaten en büyük şey. Onu düşünmeyince geri kalanı zaten düşünmüyorsun yani. Sen hayatını sürdürdüğün insanları bile, toplumun yarısını oluşturan kesimi bile düşünmüyorsun bir yanıyla. O yüzden de bu kadar kadınların düşünülmediği tasarlanmış alanlarda, kimi zaman da tasarlamadan kendinden oluşmuş alanlarda bizim bir alan açmamız da gerekiyor. Şimdi bu bir meslek insanı olarak da ikinci bir sorumluluk da yüklüyor bir yanıyla. Buna ilişkin hiçbir farkındalığının, altyapısının olmadığı yerlerde bunu anlatma yükümlülüğü de getiriyor. Hatta o yüzden de mesela bir şeyle de karşılaştığım olmuştur bu tür tartışmaları vesaire yaparken de. Yani işte ama şimdi buna da ne gerek var, bu nasıl bir detay, ne lüzumu var gibi. Yani öbürünü her şeyi yaptık da bu mu kaldı gibi. Halbuki her şeyin başı bu. Bir yanıyla sen buradan başlayacaksın. Zaten çözümlemeye buradan başlarsan sen o alanı başka türlü kurabiliyor olacaksın. Ama bunu mesela ben üniversitede bulunduğum ortamlarda bile yaşadığımı düşünürsek bu tartışmaları, yani bu kadar basit düzeydeki konuların tartışmalarını, bize göre basit ama aslında hala çözülmemiş şeyleri, ne kadar ciddi bir sorunsalla karşı karşıya olduğumuzda gözüküyor. Ve de bir tek bana şöyle bir avantajı oluyordu tabii. Kendimde görebilme imkanı olabiliyor bu durumda. Bir özne olarak yani o biz mesela şey deriz tasarımda hep kullanıcı diye tarifleriz. Özellikle bizim atölyelere gelen sosyolog arkadaşlarım dehşetle karşılaşmışlardı ve ben onlar dehşetle karşılaşınca bizim kullandığımız terminolojiyi ben de bir kendime gelmiştim. İyi olmuştu çünkü biz bayağı bildiğin işte kullanıcı bilmem halbuki o yaşayan insan, o mekanı var eden insan falan. Çünkü biz bir tasarım yaparken o mekanı kullanan insan olarak onun üzerinden düşünüyoruz. Her neyse ben de bir özne olarak, kullanıcı olarak o mekanı kullanan, deneyimleyen, yaşayan, var eden insan olarak kendimden örnekler verirdim hep bulunduğum ortamlarda. O biraz etkili olurdu mesela. İşte belediyeyle yaptığımız tartışmalarda, jürilerde, işte yarışmalarda, şeylerde. İşte bakın ben bir kadın olarak şimdi gitsem burada ne yazısı yapacağım şu işi mesela. Çok basit bir şey yapacağım falan. Şok edici bir şey oluyor birden tabii böyle bir alışmadıkları bir konuyu birden söylüyorsun. Mesela akıllarında yer ediyor. Birden böyle bir ezber bozma hali oluyor. Ama bu ne kadar kalıcı ve ne kadar dönüştürücü dersek bir karşılığı pek olmuyor tabii. Hani o anda sadece işte marjinal biri geldi, toplantıda böyle bir laf etti falan gibi bir noktaya gelebiliyor. O yüzden de mesela ben şeyi çok çok takdir ediyorum. Yani kadınların mail anlayıp çıkabilmedeki becerisini bizlerin ki hani biliyoruz işte hegemonya aslında mekan üzerinden de iktidarını yeniden kuruyor. İşte o yüzden de meydanları çok büyük saldırılar var Taksim Meydanı'nda olduğu gibi. Tam da buna karşı her koşulda işte İstiklal Caddesi'nin 8 Mart'ta kadınlarca kapatılıyor olması, türlü biçimlerde giriliyor olması, belirli anlık bile olsa o alanların görülmeyen, görülmek istenmeyen toplumun ağırlıklı kesimi kadınlar tarafından sahiplenildiğine işaret olduğu için çok önemli. Ya da mesela şey keşke tabii hayal demiştin az önce onunla ilişkili. Mesela gerçekten kendimize ait alanları kurabilsek, toplu alanları kurabilsek. Yani o büyük meydanları, o açık alanları, ne bileyim işte belediyenin
şeyde kurduğu moda parkının orada kurduğu potlaç kadın ürünleri satan yer gibi değil. Yani o da hiçbir şey, o da bir şey bu arada. Yani koşullarda o da bir şey tabii, orada kadınların ürünlerini sergileyip dostluk yapabilmeleri ve ekonomik gelir elde edebilmeleri. Ama onun ötesine geçen kadın mekanlarını kurabilmemiz. Bugün hani feministlerin mor mekanı gibi onu daha çok her yerde kurabilmemiz. Çocukların birlikte vakit geçirebildiği, kadınların işlerini güçlerini birlikte yapabildikleri, ortak alanları kurabilmemiz mesela. Açık alanıyla, kapalı alanıyla. Mesela şu an karantinada öyle bir yerde olabilmemiz. İşte özellikle de hani bir şekilde ev içerisinde rahat olmayan insanların, bizim gibi rahat olmayan insanların böyle yerlerde kalabilmeleri. Bunların bağımsız kurumlar olması, yani devletin o müdahale ettiği kadın sığınma yerleri gibi, zaten adı üzerinde sığınma yeri gibi değil de, yani kadınların kendi iradeleri, evleri, kadın mekanları olmaları, olması mesela acayip güzel bir şey olurdu. Mesela bu böyle şeyler yapabilme imkanımız olsaydı belki ileride olur, bilmiyorum ama yani şey, tahakkümün mekan üzerinden bu kadar biçimlendi, hele de şu karantina günlerinde bile dümdüz gittiği büyük inşaatlardan Doğalyamının vesaire sürdüğü bir yerde, bir zaman diliminde, şu an için demek güç belki ama belli de olmaz bu süreçten nasıl çıkacağız, bu süreç sürü bağışıklığına kadar şey yapacak, karşılık getirecek ve kalan kişiler olarak biz eğer kalabilirsek de mekanları nasıl dönüştüreceğiz, kadınlar ve dezavantajlılar, ezilenler lehine genel anlamda. O da çok ciddi bir iş bizler için. Evet, bu hani, hakikaten miraslar, ortak değerler. Ben bu konuyu şey olarak görüyorum çokça son zamanlarda, ağırlıklı olarak daha doğrusu. Bu hani işte şey çok söyler ya, sürdürülebilirlik vesaire, yani aslında bu süreklilik, toplumsal süreklilik. Yani biz şimdi atarkiden söz ediyoruz ama böyle şey, kadınların hakim olduğu toplumlar da var. Ve işte tarihsel sürece bakarsak aslında kapitalizmle birlikte erkek egemenliğinin daha kuvvetlendirildiği bir süreçten önce kadınların işte o kibirleden şeyden itibaren çok daha güçlü olduğu toplumlar da var. Kadın merkezli toplumlar da var. Dolayısıyla bu değer meselesini işte bütün o kadim değerlerin de aktarılması olarak okuyorum. Bütün yani insanlığın bütün o varoluşsal süreci içerisinde toplumsal cinsiyet alanında da biriktirdiklerinin sürekliliğini sağlayacak bilgiler, birikimler, mekanlar, hayatlar üzerinden, aktarımlar üzerinden bu değer meselesine bakıyorum son zamanda daha ağırlıklı olarak. Bu bir tür kırılma da oldu benim için. Çünkü bizim alanımızda daha çok bu miras meselesi mekan üzerinden ağırlıklı, fiziki mekan üzerinden ağırlıklı biçimlenir. Kaldı ki fiziksel mekan tabii ki bunun göstergesi olduğu için önemlidir, hiç önemsiz değildir. Ama esas olan o somut olmayan değerlerdir. Yani somut olan, somut olmayan değerlerin taşıyıcısı olduğu için önem kazanıyor. Dolayısıyla bu mekansal süreklilik bağlamında bütün ortak birikimlerin ve değerlerin, yani işte gündelik hayatımızın en temel gereklerinden biri yeme içme şeylerini, çok bildiğimiz bir şey, ortak üreten, işte imece usulü yapan bir birikim var. Çoğu toplum başka biçimlerde şekilleniyor da olsa, kültür, yani o aslında kültürel aktarımların bugün tekrar mekansallaştığı noktalarda bunları az önce söz ettiğim mekanlar üretirken bu bilgiyle bunları inşa edip kurabilmemiz, işte yükümlülüklerimizi ortaklaştırdığımız ve ortak çözümlediğimiz ve bunları da mekan üzerinde kolaylaştırdığımız bir o noktada bu ortak değerler mevzusu ya da işte kültürel miras konusu bize çok şey söylüyor. Geçmişten bugüne gelen kimi zaman olumsuz şeyleri de söylüyor tabii. Bir yanıyla bütün o eşitsizlikleri vesaire. Yani genelde o miras olarak baktığımız şeyler anıtsal olan, işte kamuya, devletin ve işte inanç yapılarından, kamu yapılarına kadar falan olsa bile onun dışında sivil örnekler dediğimiz insanların gündelik hayatta ürettikleri yapılardan alanlara kadar birikimler de var. Buna ilişkin okumalar son dönemlerde 2000'lerden itibaren daha kuvvetli yapılıyor. Böyle işte Critical Heritage Studies diye Avusturya'da, Almanya'da çeşitli araştırmalar var. İşte eleştirel miras okumaları, eleştirel değer okumaları gibi. Hatta onu şeyle de ilişkilendirip işte kullanım değeri ve değişim değeri üzerinden üzerine katılan diğer değerler, işte tarihi değerler, işte enderlik değeri falan gibi okuyan ve bunların mekansal karşılıkları üzerinden tartışan ve en mühimi de bence bütün bu birikimleri sürekliliğini sağlarken bizim hayal ettiğimiz dünyayı inşa ederken bu birikimlerden nasıl faydalanacağımızı, işte belki sürdürülebilirlik kelimesi her ne kadar ana akımı tüketse de kelimeyi, böyle bir karşılığı da olabilir. Bu da bana çok önemli geliyor, o birikimler. Yani bizden önce işte anneanneler, babaanneler, onların daha da geri geri hep ata deniyor mesela buna da. Diyarbakır'da düzeltiyorlardı hep atadan değil anadan gelen. O bütün o yapma hallerinin, yapma biçimlerinin aktarılması ve bizim onları bugünkü yaşam şeyimizi geliştiriyormamız. Çünkü tabii özellikle kapitalizmin yabancılaşmanın getirdiği müthiş bir öğrenilmiş çaresizliklerimiz, ezikliklerimiz vesairemiz, kendimizi var etme koşullarımız, benim bireysel hikayemde de anlattığım üzere o kadar zaman alıyor ki bir yanıyla. Bunu mesela o kamusal alanlarda, ortak alanlarda kurabilirsek eğer başka bir şeyi de mesela benim kendi kızım için düşündüğüm şeyi çok daha erken zamanda yapabilme imkanımız da doğar. O yüzden de bu kültürel değerlerin, kültürel ortak değerlerin farklı toplumlarda üretilmiş olan, hatta şey öncesi, yani kapitalistleşme öncesi, endüstri devrimi öncesi, kadim geleneksel kültürlerin, yani onu da bugün farklı farklı okuma yolları var ya, malum işte Batı dünyasının normlarına uymadığı zaman bütün o gelenekleri tükaka göstermesi ve İşte ilkel olarak sunuyor olması, halbuki o bütün o tırnak içi ilkelliğin tartışılıyor olması, kaldı ki o ilkelliğin hiç de ilkel olmadığı bugünkü an ilk el olarak söylenebilir belki, ama işte bütün farklı toplumsal yaşam biçimlerini bize sunabiliyor olması, hani bugün bir de insanlar başka bir yaşam olamayacağına inandıkları için aslında onları o şekilde okuyor, anlatıyor olmak bana çok heyecan verici geliyor. Başka tür yaşamların dünyada olduğunu, işte sırf kadın erkek arasında değil, aynı zamanda işte hayvanlarla, diğer canlı türleriyle de, toprakla da, en başta yani toprakla başka ilişki kurulduğu, onu ekip biçerken toprağa duyulan sevgi, ilgi, ne bileyim, ya da hayvanlarla kurulan ilişki, kaldı ki o da işte tüketim alışkanlıklarımızda önemli bir konu, işte vejetaryen, vegan arkadaşlarımızla karşılaştığımız başka bir mevzu haline geliyor. İşte orada bütün bunlara ilişkin geçmişten gelen çok mühim birikimler var. Hiç yabana atılmayacak şeyler. Hatta yeniden başka türlü okunması gereken şeyler. Şey gibi değil, yani bu Batı dünyasının okuduğu biçimde değil. Mesela bu eleştirel miras çalışmalarının ilk başladığı yerlerde aborjinlerle ilgili şey başlıyor. Çünkü işte o suya da gidip orada beyaz norm insanları orada bedenlerine itibaren farklı bir yaşam biçimleri olan insanlarla kurdukları ilişki ve orada onu işte sömürge haline getirmeleri, kurdukları hegemonya üzerinden. Şimdi mesela eleştiri olan çalışma bunu tam kırıp dönüştürmeye yönelik. Dolayısıyla bunu her yerde yapmak, yani Türkiye'de de, dünyanın bir sürü yerinde de yapıyor olmak, bu kadim bilgileri bugün mekanları üzerinden dönüştürüp değiştiriyor olmak önemli. O yüzden de hakikaten bu da bizim bugün yaşam alanlarımızı kurma noktasında geçmişten gelen ama yeniden okumamız, eleştirel bir gözle okumamız gereken önemli bir girdi. Binlerce yıllık bir tarihten söz ediyoruz. Her ne kadar biz bir şeyleri yeni keşfediyor gibi davranıyoruz ve o bize heyecan veriyor olsa da biz aslında bir sürü birikimin ürünüyüz. Yine işte Ursula'ya referans vereceğim. O nasıl anlatır ya da özellikle bu şeyleri anlatan yazarları düşünürsek ütopyaları anlatan yazarları düşünürsek oralarda da çokça geçer bu kadim bilgeliklerin nasıl mühim olduğu, öğrenilmesi gerektiği. Ben yani işte 72, 74, 76 çok yaş, çok az yaş var aramızda da, bile böyle 2 yaş, hatta erkek kardeşim 1,5 yaş. O yüzden de mesela şey işte annemin 17 beni doğurduğunu düşünürsek de kaç yaşında oluyor? 19, yani 21 yaşında 3 çocuğu olan bir kadının ilk çocuğu olmanın getirdiği şöyle bir rol de var. Tabii ne kadar, bir de belki bütün bu anaçlık ve çok böyle işte şey olma halinde de bir tür böyle şey gibi, yani abla, hiç abla demediler, ismiyle hitap ettiler bana, ama böyle annenin yardımcısı gibi, sağ kolu gibi, çocuklara göz kulak olan, yani çok erken yaşta sorumluluk da veren bir şey oluyor. Yani şey öyledir yani, ilk çocukla son çocuk farklıdır, arada yaş farkı olunca etkiler falan. Bizde bana düşen rol, benim de hemencecik kabul ettiğim rol olmuş ki ya, başka çarem mi yoktu bilmiyorum artık, ama bir tür şey olan, yani hani hep çekip çeviren, düzenleyen, toplayan, hep böyle işte bir şey istemeyen. Mesela benim en küçük kardeşim de mesela bugün kızımda yaşadığım, düşündüğüm şeyler, mesela çok aynı zamanda işte ne bileyim markalı bir kot pantolon isteyen, bilmem ne, bense annemin eskilerini giyilen falan gibi. Mesela hiç onu demedim bile ben, yani olmayacağını da bildiğim için demedim belki, ama mesela o bunu isteyebilen. Dolayısıyla hani ilk başta sen o bütün duvarlarla karşılaşıyorsun, senden sonrakileri şey yapıyorsun, biraz daha esnek duvarlar bırakıyorsun, esnetilmiş duvarlar, yani bir duvar onun yine var ama esnetilmiş bir şey. Öyle bir şey oluyor yani. Bizimki de böyleydi. Bir tek şey diyebilirim. Yani mesela hayıflandığım şeylerden bir tanesi de hakikaten böyle başka bir yaşam alanını kendimiz bile kurabilecekken, yani neredeyse kendimiz için bile o dönüşümü sağlayabilecekken, bunu toplumsal olarak yapamıyor oluşumuz ya da sürekli bu baskılar altında bunun parçalanıyor, bölünüyor oluyor olması beni çok üzüyor gerçekten. Yani bu bugün bulunduğumuz durumda da yani hepimiz için, en başta kendimiz için de, yakınlarımız, sevdiklerimiz için de bunun içinden çıkmamız gerekiyor yani. Öbür türlü, hele de şu an salgını falan da düşünürsek, yani gerçekten bu çok olağanüstü saçma sapan bir durum yani. Olağanüstü halleri saçma sapan bir şekilde yaşıyor oluyoruz ve ben özellikle mesela kızımdan kaynaklı şeyle çok karşılaştım. Bir tabii kendi kurduğum ilişkiler var. Bir yanıyla da kızımdan dolayı kurduğum ilişkiler oldu. Çünkü onun sınıf arkadaşlarının işte anneleriyle, aileleriyle vesaire karşılaşmalarım benim normal koşulda kuracağım arkadaşlıklar değil. Ve o ortamlardaki insanların tutumlarını görüyorum. Ya da mesela benim yaptıklarıma karşı duruşlarını, kavrama hallerini falan görüyorum. Gerçekten de çok tuhaf geliyor. Yani o bir tek kendi çocuğuna sadece dünyayı kendi kurduğu şeyi etrafında gören, Bu müthiş bir yabancılaşma hali, körleşme hali. Yani buna ilişkin zaman zaman düşünüyorum, nasıl bunu aşabiliriz, nasıl bunu dönüştürebiliriz. Bunu ben kadınların gücü olduğunu düşünüyorum. Çünkü her ne olursa olsun hani erkeklere göre daha ezilerek yaşadığımız için, hangi konumda olursak olalım. Bu farkındalığı kadınlar birbirine verilmiş gibi geliyor bir yanıyla. Ama onun içinde tabii daha başka mekanizmalara ihtiyaç var. Buna çok sık kafama takılan bir konu bu benim. Bütün bu dönüştürücülüğü ilişkin ne yapabileceğimiz konusu. Bunu en son bir demiş olayım. Onun dışında da galiba umarım çok dağınık söylememişimdir. Kafa karıştırıcı değildir. Evet, böyle aralıksız konuşmak da değişik bir şeymiş. Kendi şey gibi hissettim. Atölyede çok uzun çocuklar böyle bir şey demezler. Çok uzun uzun konuşur, sonra kendi sesimden yorulurdum. Kendimden yorulurdum. Birazcık şimdi öyle oldu çok konuştuğum için. Ama bu işi böyle yapmamız gerekiyormuş. O da size de şey demeyeyim şimdi. Olması gereken bu.